Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hucurat suresini anlatıyorduk. İnşallah bugünkü sohbetimizde Hucurat suresinin 9. ayet-i kerimesi olan ve in taifetane minel mu'minina qtetelu fe aslihu beynehuma ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Bundan önceki ayetlerde Rabbimizin bize tavsiyelerini, bize emirlerini hatırlayacak olur isek bizlere şöyle hitap etmişti. İlk ayeti kerimede Allahu Teala, ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyiniz. Bunu da şu şekilde izah etmiştik. Rabbimiz herhangi bir konuda bir görüş, bir emir, Allah ve Resulü bizlere bir tavsiyede bulunduğu zaman, inanmış kadınların ve erkeklerin bu konuda artık muhayyerlik hakları yoktur. Allah ve Peygamber bizler için hangi konuda olursa olsun, gerek ailevi olsun, gerek hukuki olsun, gerek siyasi olsun, gerek ticari konularda olsun, bizlere herhangi bir konuda emir ve yasak getirdikleri zaman, müminlerin Allah ve Resulünün bizlere emrettikleri şeylerin üzerine benim de görüşüm şudur şeklinde yeni bir görüş ortaya atmaları, fikir ileri sürmelerin yanlış olduğunu Allah-u Teala bu ayetiyle bizlere belirttikten sonra yine Rabbimiz bizlere la terfa'u esvatukum fevka savtin nebiyyi ve la tejheru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tehbede a'malukum ve entüm la teş'urun. Ey iman edenler, sesinizi peygamber sesi üzerine yükseltmeyin. Peygamberi aleyhissalatü vesselama hitap ederken de sıradan bir insanla konuşurmuş gibi ona hitabınız da bu şekilde olmasın, saygılı olun şeklinde uyarısı vardı. Bu ayet-i kerimeyle de her ne kadar peygamberimize sohbet esnasında konuşan Müslümanların seslerinin tonlarıyla ilgili olarak bir uyarı olsa da esas söylenmesi, esas belirtilmesi gereken şeyin Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bizlere yapmış oldukları uyarıların, bizlere söylemiş olduğu ikazların, sıradan bir insanın sözüyle bir tutmamamız gerektiğini, Peygamberimizin söylediği sözler, bir şairin, bir yazarın, bir romancının, bir hikaye yazarının, bir tarihçinin söylediği şeyler değil, tamamen Cenab-ı Hak kendisine ne söylemesini tavsiye etmişse, ne söylemesini bildirmişse, o bildirdiği şeyleri söylüyordu. Peygamberlerimizin hiçbirisi heva ve hevesine göre lüzumsuz lehviyattan olabilecek herhangi bir olumsuz şeyler söylemeyecekleri için peygamberimizin uyarılarını da sıradan bir insanın uyarısıyla bir tutmamamız gerektiğini hatırlattı ve de dedi ki peygamberin bu uyarılarına saygılı davrananlar, peygamberimizin yanlarında sesini kısanlar, peygamberimizin söylediği uyarıları nazarı dikkate alıp ve bunun için saygılı davrananlar, Allah'ın emrine semiyana ve etana deyip işittik ve itaat ettik Rabbim diyen insanlar için Allah-u Teala, Allah onların kalplerini takva ile Allah'tan korunmanın nasıl olması gerektiği şekilde korktukları, sakındıkları ve gerekli titizliği gösterdikleri için Allah-u Teala onları imtihan etti ve onlar için de büyük bir mağfiret, büyük bir bağışlanma ve büyük bir ecrin olduğunu söyledikten sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde yaşayan bazı Müslümanların, bedevilerin, şehir hayatına alışamamış olan bu insanların yapmış oldukları, bilmeyerek de olsa yapmış oldukları bir hatanın yanlışlığından bahsederek Peygamberlerimiz sizler gibi sıradan insanlar değildir. Elbette ki onlar da bir kuldur, bir beşerdir, bir insandır ama onların bir normal insandan farklı olarak bir de Allah'la konuşmaları vardır. Allah'tan vahiy almaları vardır. Onlar normal insanların yaşamlarında olduğu günlük yaşamları normal insan yaşamı gibi değildir. Belli olmaz ki zaman içerisinde, gün içerisinde Cebrail peygamberimize gelip aleyhissalatü vesselama belki o esnada bir vahyi inzal etmektedir, vahiy indirmektedir. Onun için peygamberlerimiz eğer odalarındayken, evlerindeyken Müslümanların hemen kapıyı çalıp da mecbur kalmadıkça onları çağırmak yerine onların kendiliğinden, hücrelerinden, odalarından çıkmaları gerektiğinin daha hayırlı olacağını Allahu Teala bizlere hatırlattı. Ve de ya eyhellezine amenu in ca'akum fasikun binebeyin fetebeyyenu ayetiyle de bizlere bugün belki de içinde bulunduğumuz toplum içerisinde en çok ihtiyacını duyduğumuz, en çok dikkat etmemiz gereken, titizlik göstermemiz gereken bir konuya temas ederek bizlere dedi ki, ey iman edenler, bu ayetin muhatabı elbette ki Peygamberimiz dönemindeki Müslümanlardır ama bugünün Müslümanı da bu ayetin direkt muhatabıdır. Bugün Müslümanlara çeşitli kanallardan, çeşitli yollardan Müslümanların lehinde ve aleyhinde olan bir takım haberlerin geldiğini görüyoruz. Bu haberler konusunda bir Müslüman toplumla ilgili veya bir herhangi bir Müslüman şahısla ilgili bir haber duyduğumuz zaman bu lehinde de olabilir, aleyhinde de olabilir veya bir başka bizim beğenmediğimiz bir insanla ilgili olarak onun lehinde övücü sözlere bir takım haberler duyabiliriz. Bu haberlere hemen inanmak yerine Allahu Teala bunları tebeyyün etmemizi, araştırmamızı, sonrasında pişman olacağımız bir durumda kalmamamız için size bir haber geldiği zaman hemen o haberin sıhhat derecesini, doğruluk derecesini araştırın. Televizyonda bir haber duyuyorsunuz bir Müslüman hakkında ki bugünün medyasında, basınında, sesli ve görsel basınında bunu çok çok duyabiliyoruz, yazılı basında görebiliyoruz. Bir Müslümana yapılan hakareti Müslüman bir başkasına yaptı şeklinde lanse edildiğini, değişik değişik iftiraların, değişik değişik Allah korusun bühtanların önüne geçilemediğini, adam çamur at izi kalsın şeklinde davranışların olduğunu görüyoruz. O halde böyle bir ortamda yaşayan Müslümanların, böylesi Müslümanlara asla astarı olmayan iftiraların yapıldığı günümüzde Müslümanım diyen insan da uyanık olmalı. Hangi gazete haberine inanacağını, hangi televizyon haberinin kendisi için emin ve güvenilir olup olmadığını mutlak ve mutlak araştırması, böyle birilerine bir haber duyduğu zaman hemen o haberle yorum yapıp o haber üzerinden bir kanaat belirtip o Müslümanın aleyhinde konuşmaması gerektiğini Rabbimiz bizlere hatırlatarak sakın böyle bir şey yapmayın, o haberi bir araştırın, sonrasında siz öylesine bir pişmanlık duyarsın, bilmeden bir insana, bir kavme sataşırsınız da yaptığınızdan dolayı da çok çok pişman olursunuz. Hatırlatmasında bulunarak bir de örnek verdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde peygamberimiz bile böyle bir hataya Müslümanların bir kısmına inanmış olsaydı o gün, sizin içinizde peygamber vardı, biliyorsunuz ki peygamber sizin içinizdedir. Eğer peygamberimiz o günkü insanların kendisini yanıltmak adına vermiş oldukları habere inanmış olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da büyük bir yanlış içinde olacağını Allah bildirdi ve dedi ki Allah size imanı sevdirdi ve de onu sizin kalbinizde süslü gösterdi. Kalbin süslü olması demek ki ancak ve ancak imanla olur. İman olmayan bir kalp harap ve bitap düşmüş demektir. Allah bunu da belirttikten sonra bize küfrü, fıskı, isyanı, çirkinliği her birisinde çirkin gösterdiği imansızlığı, isyanı ve fasıklığı da çirkin bir hareket olarak tarif edip, sakın ola ki küfre düşmeyin, sakın ola ki fıskı fücura düşmeyin, isyana gitmeyin. Eğer bilirseniz ki işte kemale erenler, olgun kimseler, böylesi bir küfre, fıska, fasıklığa ve de isyana düşmeyen kimselerdir dedikten sonra, işte bu rüşte ermiş olan insanlar var ya, Allah'tan bir lütuf ve nimet üzeredir. Allah çok iyi bilendir ve de hikmet sahibi olandır demiş idim. Şimdi 9. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyoruz. Ve in taifetani minel mu'minina qtetelu fe aslihu beynehuma. Pek olması muhtemel olan bir hadise değil. Yani beklenilen ve de arzu edilen bir hadise değil bu ayet-i kerimede anlatılan şey. Ve in taifetani müminlerden iki taife, yani taife kelimesinin geçmiş olmasında da biz şunu anlıyoruz. Yani büyük milletleri kastedilmiyor. Burada kastedilen şey, küçük gruplar halinde de olsa müminlerden iki taife, iki grup şayet iktetelu savaşırlarsa, kavga ederlerse, dövüşürlerse fe aslihu beynehuma. Siz o iki grubun arasını ıslah edin, düzeltin diyor. Tabi buradaki görev Müslüman olarak üçüncü bir gruba düşüyor. Bir başka Müslüman taifeye düşüyor. Bugün içinde bulunduğumuz yüzyıllar içerisinde, çağlar içerisinde ve peygamberimizden sonraki dönemlerde de maalesef böylesine iki grupların, Müslümanlardan iki grupların savaştıklarını, birbirleriyle mücadele ettiklerini, birbirlerine kavga ettiklerini görüyoruz. İşte tarihte Cemel Vakası dediğimiz olay, Sıffın Savaşı dediğimiz olay, bunlar hep ola gelen hadiseler olmuştur. Tabii ki Müslümanlar arasında bu işin cereyan etmiş olmuş olması elbette ki çok üzücüdür. Ama bu konuda münafıkların oynadığı rol de unutulmamalıdır. Bu konularla ilgili olarak süremiz, vaktimiz bu konuları derin bir şekilde anlatmaya müsait olmadığından kısaca geçmek isterim. Yalnız bu konuyla ilgili olarak kardeşlerimiz şayet daha fazla genişçe bilgi edinmek düşünceleri olur ise Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an isimli eserinin Hücurat suresinin 9. ayetinin yorumlarında bunlarla ilgili olarak geniş bir bilgi var. İsteyen kardeşlerimiz oradan bu geniş bilgiye ulaşabilirler. Biz kısaca geçmek gerekirse diye söylüyorum. Müslümanlardan iki kabile savaşırsa, iki taife savaşırsa. Yakın çağımızda olan bir hadiseden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 1980'li yıllardan sonrasında uzunca bir süre 8-10 yıl kadar İran'la Irak arasında bir savaş meydana geldi. Uzunca bir süre devam etti. Tabii dünyadaki o Siyonistlerin bir oyunu idi bu. Yöneten insanların da bununla ilgili olarak elbette ki yöneticilerin de vardı. Ama burada şunu belirtmek için bu örneği veriyorum. Burada böyle bir durumda bugün de diyelim mesela Filistin'de işte görüyoruz Hamas'la El Fetih arasındaki bir savaş var. Bunları uzlaştırmak, bunları anlaştırmak gerekiyor. Kim araya girmesi lazım? Bir gayrimüslim devletin, Yahudi ve Hristiyanların, Siyonistlerin araya girip bu iki grubu anlaştırmak yerine, bir araya getirmek yerine bir başka Müslüman devletin, Müslümanların, Müslüman teşkilatların bunları bir araya getirip bunları anlaştırması gerekiyor. Eğer gerçekten her ikisi de samimi ise. Rabbimiz bunu hatırlatarak işte bize dedi ki bunu şunun için örnek verdim. Filistin ve Filistin'deki Hamas ve de El Fetih meselesiyle İran'la Irak arasındaki savaşı bugün dünyadaki Siyonist güçlerin amacı zaten ikisinin bir araya gelmemesidir. İşte bugün haberlerde duyduğumuza, okuduğumuza göre El Fetih ile Hamas arasındaki bir birlikteliğin sağlanması için Yemen'de bir anlaşma yapılıyor. Hemen bu taraftaki İsrail bu anlaşmaya karşı çıkıyor. El Fetih'e diyor ki sakın böyle bir anlaşmaya yanaşma, Hamas'la birlikte olma, o terörist bir örgüttür falan. Buna benzer söyle iki Müslümanın arasındaki dargınlığın, kırgınlığın, anlaşmazlığın giderilmesinden bir Yahudi devleti, Yahudi düşüncesine sahip olan bir ulus karşı çıkıyor buna. Buradan da Müslümanların işte bir şeyler anlaması lazım. Yani bu adam bize karşı çıktığına göre, bu devlet bize karşı çıktığına göre demek ki bizim kiminle birlikte olduğumuzu en azından stratejilerini belirleme açısından bu da kendilerine bir ipucu veriyor diyorum. Eğer ferasetleri azıcık imani noktadaki düşünceleri azıcık ayet ve hadis bilgileri var ise bu İsrail devletinin bu anlaşmaya karşı çıkması bile kendilerine bir ipucu verir diyorum. Fe'imbegat biz böyle bir iki taife var. Bunlara demişiz ki kardeşim gelin savaşmayın, kardeş olun, birlikte olun demişiz de. Fe'imbegat ihtahuma alel ukra. O ikisinden birisi bağı olursa, yani böyle bir anlaşmaya yanaşmaz da hala savaşma düşüncesinde olur ise ihtalel ukra fekatilulleti tebghi hatta tefi'e ila emrillah. Siz barış teklif ediyorsunuz, savaşmamayı teklif etmişiz. O barış ve savaşmamayı teklif ettiğimiz iki gruptan hangisi bizim teklifimizi kabul ederse, Allah diyor ki siz kabul edenle birlikte olun, o bağı olan, anlaşmaya yanaşmayanı Allah'ın emrine gelinceye kadar siz onunla bunu anlaşmaya zorlayın. Onunla savaşın. Allah'ın emri. Fe in fa et ve aslehu. Eğer o da buna yanaşırsa artık arasını sülfedin. Beynehuma bil adli. Adaletle on ikisinin arasını anlaştırın. Ve eksidu. Siz de adaletli olun. Adaletli olun. Yani bu önceden biz buna barış teklif ettik. Bu kabul etmedi. Biz mücadele edince, bununla birlikte olup da mücadele edince de o da zor karşısında kaldı da bunun için geldi. Biz buna biraz gayri adil olalım. Adaletsiz davranalım diyemeyiz. Allah diyor ki siz gene de ona adil olun. İnnallâhi yuhibbil muksidin. Allah hiç unutmayın ki Allah adil ve adaletli olanları sever diye belirttim. Evet. Gerçekten bugünkü yaşadığımız toplum içerisinde zaman zaman karşılaştığımız bir problemdir. Allah-u Teala bu konuda da bizlerin nasıl davranması gerektiğini, böyle iki tane Müslüman devlet, iki tane Müslüman taife, iki Müslüman aile çarpışırken üçüncüsü aman araya girmeyelim ne olursa olsun deyip kendini bir kenara çekmemeli. Allah tarafından üçüncü bir gruba emir veriliyor. Diyor ki Allah-u Teala siz barış teklif edin, her ikisine de kavga etmemeyi teklif edin ve bunlardan eğer her ikisi de kabul ederlerse ne ala. Yok bir kabul ediyor, bir kabul etmiyorsa o zaman Allah-u Teala diyor ki siz kabul edenle birlikte olun ve onu ikisinin arasını anlaştırın. Neme lazımcılık yok yani. Bu ayet-i kerimenin gereğince hareket etmek gerekirse bir mümin hareket noktası şöyle olmalı. Bu kenara çekilip de ne yaparsa yapsın kendi halleri baş başa bırakmak yanlış olur. Bu böylesi bir açıklamadan sonra iki Müslüman kabilenin, iki Müslüman grubun birbirle kavga etmelerinin yanlış olduğunu Allah-u Teala belirttikten sonra bize diyor ki unutmayın ki innemel müminune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum vettekullâhe leallekum turhamun. Müminler ancak kardeştir. İnnemel müminune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum. Öyleyse dargın, böyle kavgalı olan iki kardeşin arasını sizler düzeltin. Vettekullâhe leallekum turhamun. Allah'tan sakının ki size de Allah tarafından bir merhamet edilsin. Evet, bu ayet-i kerime de bizlere çok evrensel ve de çok sık duyduğumuz bir ayet-i kerimedir. İnsanların kardeş olma duygusu, birbiri için yapacakları fedakarlıklardaki ölçünün ancak ve ancak iman olduğunu Rabbimiz bizlere hatırlattıktan sonra bu ayet-i kerimenin hükmüne göre tüm insanlar, tüm Müslümanları evrensel bir ailenin bireyleri olarak Allah-u Teala'nın ilan ettiğini görüyoruz. Bu Müslümanlar arasında bulunan kardeşlik öyle bir nimettir ki hiçbir dinde ne ilahi ne de ilahi olmayan hiçbir dinde bunun bir örneğinin olduğunu göremiyoruz. Bu hususun önemi ile alakalı olarak Hazreti Peygamber'den rivayet edilmiş olan hadisler var. İnşallah o hadislerden birkaç tane sizlere hatırlatmak istiyorum. Cerir bin Abdullah Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor bizden biat alırken şu üç şey üzere biat alırdı diyor. Birincisi namaz kılmak üzere biat alırdı bizden. İkincisi zekat vermek üzere biat alırdı. Üçüncüsü de tüm Müslümanlar hakkında hayır dilemek üzere bizlerden biat alırdı. Yani bir Müslümanın hakkında yapılması, konuşulması, biraz sonra da zaten gıybetle ilgili ayetler de gelecek. Bunları da Rabbimiz bizlere hatırlatarak diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, tüm Müslümanlar bir diğer Müslüman kardeşi hakkında ancak ve ancak hayır dilemeli, başka şeyler söylememeli. Bu Peygamberimizin Cerir bin Abdullah kendilerine biat ederlerken söylediği, kendilerinden aldığı söz budur işte. Namaz kılmaya, zekat vermeye ve tüm Müslümanlar hakkında hayır dilemeye. İbni Mesud rivayet ediyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan. Şöyle diyor Peygamberimiz, bir Müslümana sövmek fasık, ona karşı savaşmak ise küfürdür diyor Peygamberimiz. Bu da Buhari'de Kitab-ül İman bölümünde geçiyor. İmam-ı Ahmet aynı konuda başka bir hadise Said bin Malik'in babasına nakletmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hazreti Peygamber şöyle diyorlar, bir Müslümana başka bir Müslümanın canı, malı ve ırzı haramdır. bir Müslümanın başka bir Müslümana canı, malı ve ırzı haramdır. Bunlar dokunulmaz, kutsal sayılan şeylerdir. Ebu Said Hudri, Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hazreti Peygamber şöyle buyuruyorlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. 1. 2. Müslüman kardeşine zulmetmez. Onunla dostluktan vazgeçmez. Onu zelil etmez. Bir kimse için Müslüman kardeşini hakir görmek kadar, bir Müslüman bir kimse için bir Müslüman kardeşini hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur diyor Peygamberimiz. Kardeşi Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Öyleyse ona ne yapmayacak? Zulmetmeyecek. Onunla her halükarda dostluktan vazgeçmeyecek. Onu toplum içerisinde, arkadaşları içerisinde, ailesi yanında, nerede olursa olsun onu zelil etmeyecek. Bir Müslümana, bir kimseye, bir Müslüman kardeşini hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sehil bin Sa'd Es-Sa'idi'nin Hazreti Peygamber'den rivayet ettiğine göre şöyle bir hadis-i şerifte var. Bir müminin cemaati ile münasebeti, yani toplumla, diğer insanlarla münasebeti, başla bedenin irtibatı gibidir. Öyle ki müminin, cemaatin, diğer insanların çektiği eziyeti, bedenin bir uzvunun çektiği ızdırabı baş nasıl duyuyorsa, aynen öyle duyar. Bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediliyor. Benzeri bir hadis daha var. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Müminler arasındaki sevgi, bağlılık ve birbirlerine merhamet ve şefkat duymak bakımından tıpkı bir bedene benzerler. Şayet bedenin bir uzvu zarar görecek olursa tüm beden bundan rahatsız olur ve uykusuz kalır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadisi de var, onu da söyleyelim. Ondan sonra ufacık bir yorumumuz olacak. Müminler birbirlerine bir duvarın tuğlaları gibi bağlıdırlar diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu okuduğumuz hadis-i şeriflerden biz şunu anlıyoruz ki son okuduğum hadis-i şeriflerde Peygamberimiz son okuduğumuz hadiste müminleri bir duvarın tuğlalarına benzetti. Bir başka hadisinde de Peygamberimiz bir vücuda benzeterek vücudun organlarından herhangi birisinde duyulan rahatsızlık nasıl ki bütün uzuvlar tarafından hissedilirse, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, hangi kenar köyünde, kasabasında, beldesinde olursa olsun, bir Müslümanın çekmiş olduğu eziyet ve sıkıntı, eğer müminsek, eğer aynı Allah ve Peygamber'e inanıyorsak, mutlak ve mutlak bizleri de rahatsız etmeli. Böyle bir rahatsızlığı içimizde hissetmeliyiz. Bununla ilgili olarak yapmamız gereken, eğer elimizle yapabileceğimiz bir şeyler varsa, böyle bir imkanımız varsa, mutlak suretle ilk tercihimiz o hataya, onlara yapabileceğimizi elle yapmak. Eğer bu konuda gücümüz ve imkanımız yetmiyorsa, dille bu konuda yapmamız gereken bir şeyler vardır. Bir yazı yazmamız gerekiyordur, bir konuşma yapmamız gerekiyordur, birilerine en azından dua etmemiz gerekiyordur bunları yapmak. Üçüncü olarak da eğer bunlara da gücümüz yetmiyorsa, o zaman en azından kalbimizin içerisinde bir kinin, bir nefretin, bir rahatsızlığın olduğunu kalbimizde bile hissetmemiz, o Müslüman kardeşlerimize karşı duyduğumuz bir sevginin, bir saygının, bir kardeşliğin gereğidir. Peygamberimizin ve Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerime içerisinde ancak ve ancak müminler kardeştir demesi de herhalde bunun için olsa gerektir. Yani normalde bedeni kardeşliklerimizde aile ve aynı anne babanın çocukları arasındaki kardeşliklerden iman kardeşliğinin daha da önde olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin hayatındaki uygulamalar, sahabe hayatındaki uygulamalar bu böyledir. Yani iman kardeşliği her şeyin en önde gelenidir. Mekke'den Medine göç eden muhacirlerle Medineli ensar arasındaki ilişkiyi, kardeşliği, sevgi bağlarını ne kadar ön planda olduğunu anlatmaya herhalde gerek yoktur. O günün Müslümanının, Medineli Müslümanların muhacir kardeşleri için yapmış oldukları maddi ve manevi fedakarlık bugün anlatıla anlatıla bitirilemediğini görüyoruz. Bu ancak ve ancak demin de belirttiğimiz gibi sadece ve sadece İslam dininde olan, Müslümanlar arasında olan bir kardeşliktir. Bunun çok güzel örneklerini tarihten, peygamberimizin gününden, peygamberimize Kur'an ayetleri başladığı günden bugüne kadar Müslümanların birbirleriyle çok büyük bir kardeşlik örneği sergilediklerini görüyoruz. İşte bu kardeşlik bağının çok güçlü ve kuvvetli olduğu dönemlerde, çok güçlü ve kuvvetli olduğu dönemlerde Müslümanlardan yekpare olmuşlar, bir vücut gibi olmuşlar. Dolayısıyla vücutları çok dirençli ve güçlü olmuş. Dışarıdan gelen tehlikelere karşı vücut dirençli olduğundan dolayı dışarıdan gelen mikroplar vücudu yenememiş. Ama ne zaman ki bu kardeşlik bağları zayıflamış, ne zaman ki kardeşliğin içerisine fitne girmiş, o zaman işte vücut dışarıdan gelen bu mikroplara karşı, bu virüslere karşı koyamaz olmuş ve de yavaş yavaş toplum dağılmaya ve aralara nifak tohumları ekilmeye başlamış. O zamanlarda da işte Müslümanlar maalesef birbirlerine düşmüşler, birbirlerine savaşmaya başlamışlar, birbirlerini yok etmeye başlamışlar. Halbuki İslam toplumu öyle bir toplumdur ki insan Müslüman, Müslümanın kurduğu olmaz. Yani Müslüman yaşaması için bir başkasını yok etme düşüncesinde olan bir Müslüman İslam toplumu değildir. Kapitalist toplumlar böyledir. Birisi yükselme isterken diğerin batmasını ister. Ama İslam toplumunda bireyler, insanlar, Müslümanlar hiçbir zaman kendisinde olan şeyin bir başkasında olmaması gibi bir düşüncenin içerisinde olmazlar. Zaten Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam da öyle demiyor mu? Kendin için istediğini bir mümin kardeşin için de istemedikçe veya bir mümin kardeşinin istemediği bir şeyin kendin için de istememen gerekir. Eğer ona istemiyorsan kendine de istemeyeceksin. Ona istiyorsan kendine de isteyeceksin. O zaman gerçek bir mümin olursun. Gerçek bir Allah'ın istediği ve kulum dediği, tavsif ettiği, tarif ettiği insanlar zümresine girmiş olabiliriz. Yoksa Allah korusun, aynen kapitalist toplumlarda olduğu gibi çarşıdaki insanlara bakınız, esnaflar içerisinde maalesef bu duygular önceki dönemlerde çok çok kuvvetliyken bugün artık hepsinin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını, daha çok böyle İslam toplumunun özelliklerini değil de kapitalist bir toplumun özelliklerini sergiler olduk. Yaşantımızla, ev yaşantımızla, efendime söyleyeyim bineklerimizle, arabalarımızla, evlerimizle kendimizin çok lüks bir yaşam sürerken diğer kardeşlerimizin ne hallerde olduğunu bilememenin, haberi olmamanın, böyle bir vurdum duymaz bir hayat yaşamanın içerisine düşmüş olduk. Bu da İslam toplumunun özellikleri değildir diyorum. Yani kısaca şunu söyleyeceğim, deminki söylediğim sözü tekrar ediyorum. İslam toplumunda bireyler birbirini kurdu olmazlar. Kendi yaşamaları için birbirini yok etmeleri gerekmiyor. Birlikte daha güçlü ve kuvvetli olarak yaşamaların gerekliliğini, ancak bunu da diğer kardeşini sevmekle, müminlerin ancak kardeş olduğu hatırlatılan bu ayet gereğince birbirini sevmek, onun için yaşamak, onu yaşatmak için uğraşmak, onu yok etmek değil, diğer bir kardeşini yaşatmak için uğraşmak müminin en önemli özelliklerindendir diyoruz. Evet, Rabbimiz bir başka ayet-i kerimesiyle bizlere uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu diyor. Ey iman edenler. La yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhunne. Ey iman edenler dedi Allahu Teala. La yeshar kavmun, bir kavim, bir topluluk, sizden bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Umulur ki alay edilenler, alay edenden Allah katında daha hayırlıdırlar. Ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhunne. Kadınlardan bir grup da diğer kadınları alaya almasın. Umulur ki, olur ki alay edilen kadınlar alay edenlerden Allah katında daha hayırlı ve daha iyi olabilirler. Buradaki alay etmek şeklinde ifade edilen ifade ile sadece sözle yapılan alay değil, bir kimsenin taklidini yapmak, sözleri, davranışları, tipi, giyimi vesaire özellikleriyle eğlenmek ve bunlarda bir kusur, bir ayıp bulup bunu başkalarının dikkatini çekmek şeklindeki tüm davranışların kastedildiğini anlıyoruz. Burada esasında bir kimsenin ne şekilde olursa olsun bir başkasını alay konusu yapmasının yasaklandığının haberi bize bu ayet-i kerimeyle ulaşıyor. Çünkü başkalarıyla alay eden kimse muhakkak kendisini başkalarını zelil ve hakir görebilme konumunda zanneder. Kendinde bir üstünlük görür. Kendisinin diğer insanlardan daha büyük olduğunu düşünür. İşte bunun içinde alay konusu olan kimsenin kalbi kırılır ve bu da zamanla toplumun yozlaşmasına neden olabilir. İşte bu yüzden Allah-u Teala bu davranışların bize hem kadınlara hem erkeklere yasaklanmış olduğunu görüyoruz. Ne erkekler bir başka erkeği sözü, davranışı, tipi, giyimi, giysisinden dolayı alaya almamalı, alay etmemeli. Çünkü bunlar Allah katındaki bir üstünlük derecesi, bir fazilet derecesi değildir. Belki giyimi yanlış olabilir, belki elbisesi yanlış olabilir, evindeki sergileri çok basit olabilir. Bundan dolayı ne kadının ne erkeğin böyle bir davranış içerisinde olmaması gerekir. Bilhassa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarıları da bu yöndedir. Kadınlar arasında bunun daha da çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bir başka kadının giysisinin, şeklinin veya tipinin, modelinin, modasının geçmiş olduğunda hareketle veya evindeki dantelinin, efendime söyleyeyim, ipten elle yapılmış değil de makine işi olması gibi davranışlarından dolayı, hareketlerinden dolayı bir başka kadının alaya alınması kadar ayıp ve de Allah'ın yasakladığı bir iş yoktur. Onun için mümin bir kadının çok basit olan, çok adice olan böyle bir hareketin içerisinde olması hiç de hiç Müslüman bir kadına yakışmayacak, uygun düşmeyecek bir davranıştır. Onun için inşallah kadınlarımız, kızlarımız böyle kadınlar arasında oturup kalktıkları zaman bir başkasının danteliyle, oyasıyla, efendime söyleyeyim elbisesiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, evinin içindeki sergisinin üstün olması veya olmaması gibi şeylerle bir diğer Müslüman kardeşini üzmesin, onun kalbini kırmasın, onu incitmesin. Allah korusun böyle bir şey yaparsa tamiri güç bir davranış içerisinde olmuş olur. Hemen Allah-u Teala devamla der ki, وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفِسَكُمْ. Hemen bu insanların böylesine alay etmemesini belirttiği sonra kendi kendinizi kötülemeyin diyor Allah-u Teala. Lemz bir kimseye taan etmek dışında birçok anlamlarında olduğunu biliyoruz. Örneğin bir kimseyle alay etmek, başkalarının başkasına ithamda bulunmak, başkasında kusur aramak, açıkça veya kinaye yoluyla birini kötülemek gibi davranışlar arasındaki ilişkileri zedeler ve toplumun bozulmasına da sebep olur. İlahi kelamın belagati icabı birbirinizde kusur aramayın demek yerine Allah-u Teala kendi nefislerinizde kusur aramayın denilmiştir ki yani kişi kalbi kötülükle dolu olmadıkça bir başkasına kötü bir şey söyleyemez. Bu bakımdan kişinin kalbinin kötülükle dolu olması bile başlı başına bir kusurdur. Dolayısıyla ancak nefsini kötülüğünün yuvası haline getiren bir kimse başkalarını tenkit eder ve onları kendisini tenkit etmeleri için de davet eder. Karşısındakinin şerefi itibariyle cevap vermemesi ayrı bir meseledir ama onun tenkit kapısını da açmış olmaktadır böylece. İşte bu ayet-i kerime de biz anlıyoruz ki وَلَا تَلْمُزُوا اَنْفِسَكُمْ ayet-i kerimesiyle de insan böyle basit, küçük şeylerle uğraşmaması lazım. Başkasında kusur aramaması lazım. Başkasını itham etmemesi lazım. Başkasını alaya almaması lazım. Kinaye yoluyla bile olsa insanların bir başkasına böyle lemzetmesi, kötülemesi uygun düşen bir şey değildir. Böylesi davranışlar insanlar arasındaki ilişkileri zedeleyip ve toplumun fesadına, bozulmasına neden olabilir. Bir başka şey söyleyecek Allah-u Teala, bir başka yapmamamız gereken bir şey. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize lakaplar da takmayın. Tabii ki burada kastedilen şey, yani bir başkasının gücüne gidecek bir lakap bile çağırmayın. Söz gelimi bir kimseye fasık ve münafık gibi hoş olmayan bir takım sözler söylemeyin. Hoş olmayan bir takım davranışlarda bulunmayın. Ancak birisini tarif etmek için bunlar işte köylerimizde daha çoktur. Bir adam iki çeşit Ali vardı da birisinin tanınması için kör, kısık gözlü veya kambur gibi isimler verilmiştir. Bunlar bu dediğimizin dışında, herhalde bundan da ne kastedildiğini anlaşılacak bir şeydir. Anlaşılmayacak bir tarafı yoktur. Yani birbirlerine kötü lakaplar takmayın, yanlış şeyler söylemeyin, kardeşinizin gücüne gidecek, onu rahatsız edecek şeyler söylemeyin. Bi'sel ismül füsûku ba'del iman. Mümin olduktan sonra, iman ettim dedikten sonrasında böylesi bir iş, imandan sonra fasıklık ne kötü bir iştir. Adı ne kötüdür diyor Cenab-ı Hak. Yani bunu da şuna da benzetiyor. Bir insanın böylesine lakap takması, başkasını lemzetmesi, ayıplaması, başkasıyla alay etmesi, müminlikten sonra bir fasıklık diye adlandırılacak bir davranış içerisinde oluyorsunuz. Dikkat edin. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim ki bundan tövbe etmezse, vazgeçmezse, bu davranışı ıslah edip düzeltmezse, o kendisi biliniz ki zalimlerden olacaktır. Yani bir mümine kötü dilli olmak ve bu özelliğiyle etrafa ün salmak yakışmaz. Fakat başkaları çok alay etmesi, onlara kötü lakaplar takmasıyla ünlü olmak her bakımdan bir mümine yakışan bir davranış değil, aksine bir kafire yakışır, bir fasığa yakışır. Oysa bir müminin Allah'a ve Resulüne, ahirete inandıktan sonra bu tür kötü vasıflara sahip olmasıyla ün salması bu insanın ölmesinden daha hayırlıdır dedi Allah-u Teala. Evet, hemen bir başka ayet-i kerime yine müminleri Rabbimiz hatırlatıyor bizlere. Ya eyyühellezine amenü içtenibu kesiren mined-zanni. İnne ba'da zanni ismun ve la tecessesu ve la yateb ba'dukum ba'da. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Evet, kısaca bu ayetin mealini verelim. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde biraz daha geniş üzerine durmak istiyorum. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz toplumda çok çok maalesef Müslümanım diyen insanların yaptığı davranışlar, yanlışlıklar var burada. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakınınız. Kısaca söylemek gerekirse demek ki bazı zan vardır ki yapılabilir anlamı çıkar ama Rabbimiz bize genişinden sakının dedi. İnne ba'da zanni ismun. Biliniz ki zannın bazı da vardır ki günahtır. Ve la tecessesu. İnsanların, mümin kardeşlerin, sizler birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın. Gizli yönlerini araştırmayın. Bu evin içerisinde ne yapıyor, ne ediyor, ne planlar çeviriyor, böyle bir düşünce içerisinde olmayın. وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Bazınız, bazınızla gıybetini yapmasın. Olan şeyi konuşmak gıybettir. Bugünlük sadece bu kadarını söyleyelim. Olan şeyi konuşmak gıybettir. Olmayan şeyi konuşmak zaten iftira olur. Allah-u Teala bu gıybetin kötülüğünü ifade etmek için bize çok çirkin bir şey örnek veriyor. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ. Siz ister misiniz en ye'küle lahme ahihi meyten fekerihtumu? Kardeşinizin öldükten sonra etini yemek ister misiniz? Yani istifam-ı inkarıyla Allah-u Teala bunu soruyor ki bundan yan yapmazsınız değil mi anlamı çıkıyor. Bir de insan eti biliyorsunuz eti yenen bir varlık değiliz. Yani Allah-u Teala eti yenen bir hayvanın ölüsünü bile söylemiyor. Yani insan eti yenmeyen bir varlık zaten. Buna rağmen ölmüş kardeşinizin, leş olmuş kardeşinizin etini yemek ister misiniz? Fekerihtumuh, ikrah ettiniz, tiksindiniz değil mi? Bu hiç hoşunuza gitmedi değil mi? Öyleyse bundan sakının anlamında. Vettekullah, Allah'tan bu emirleri koyan, bu tavsiyeleri size yapan Allah'tan sakının. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Eğer bundan vazgeçerseniz, yaptıktan sonra bu işleri yapabilirsiniz. Bu izin değil, ruhsat değil ama zaman zaman yanılgıya düştünüz de böyle şeyler yaptınız. Hemen yok olduk, biz bir daha iflah olmayız demeyin. Allah'tan tövbe edin, pişmanlık duyun, nedamet duyun. Çünkü Allah size tövbelerinizi kabul edendir ve de size acıyandır der Allah-u Teala. Evet, inşallah önümüzdeki sohbetimizde bu konuyu daha da genişlemesine sizlere açıklayacağız. Şimdilik burada bırakalım diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.